Ayrım 35. Düğümleri üfleyen kadınlar, Ece Temel Kur'an. Sayfa 452. 35. bölüm. Parantez içinde 34. bölüm. Tunus'ta tam bu saatlerde, güneş battıktan hemen sonra, hava kararmadan hemen önce bir an var. Eflatun vakti diyorum ben. Yaklaşık 10 dakikadır Mısır'dan Maryam, Tunus'tan Amira, Madame Lila ve tek gözlü Eyüp Bey de öyle diyor bu ana. Tam bu anda Tunus'ta Eflatun vakti kuşları var. Ötmeye başlıyorlar. Artık onların adları Eflatun vakti kuşları. Bütün gün susup tam şu anda Yasemin ağacının içine saklanıp ağız ağza verip gece gelmeden acele acele konuşuyorlar. Bu kadar konuştuklarına göre hikayelerin tamamını anlatıyorlar. Her şeyi duyuyorum. Çünkü evde bütün gün süren inşaat bugünlük bitti. Madame Lira'nın arka bahçesinde Eyüp Bey'in benim için çıkardı. Küçük tahta masadayım. İki kişilik bahçe salıncağında oturuyorum. Tatlı tatlı gıcır diyor sallandıkça. Salıncak masaya değdikçe madamın hazırladığı Yasemin rakısının İstanbul biletime döküleceğini düşünüyorum. Önüme öylesine kağıtlar koydum. Kalem de var ama bir şey yazdığım yok. Madame Lira'nın ağaçlara attığı yüzlerce mavi boncuk salkımına bakıyorum. Uzaklardan getirdiğimiz siyam yavrusu ayaklarımın dibinde kendini kaplan zannediyor. Ota böceğe pusuya yatıyor. Amira evin içinde ikinci katta yürüyor. Duyuyorum. Bu kadar yavaş yürüdüğüne göre hayal kuruyor olmalı. Madame Lila alt katta Eyüp Bey ile bir şeyler konuşuyor, planlıyor. Maryam banyoya giriyor. Bebek uyumuş olmalı. Yağlı boyayla yeni yazılmış tabela duvara yaslanmış kurumayı bekliyor. Bahçeye çıkıyorlar. Madame ve Eyüp Bey ikisinin de elinde makaslar. Evin duvarından yukarı ağan, duvarları ele geçiren Yasemin'i bulacaklar. Makasları, elleri Yasemin'in dallarına değer değmez kuşlar kaçışmaya başlıyor. Anlattıkları hikayeler yarım kalıyor. Hikayeler uçuştukça, ikisi Yasemin'in dallarını kestikçe ev nefes alıyor. Evin duvarı bir ilkokul çocuğu defterinin sağ sayfasına benziyor, serin ve temiz. Yasemin sarmaşığının üstlerine baka baka keserlerken dallar başlarına, başları bazen birbirine değiyor. Madame Lila ve Eyüp Bey öyle durunca yanarken birbirine yapışmış iki kibrit çakı, uysal, ılık ve sakin. Bu kadın o kadın mı diye düşünüyorum. Elinde makas, yukarı bakarken gözlerini kısan, başının üzerinden kuşlar uçan, dallar sarsıldıkça saçlarına yaseminler yağan, saçları Eyüp Bey'in başına değince duraksayan bu kadın. Trablus'tan Dar al-Emar'a giden o arabadaki kadın mı? Şoför bu acayip dörtlüğü hızla buradan uzaklaştırması gerektiğinin farkında. Bir şey sormuyor. Eski Mercedes'in her yeri ayrı sallanıyor gaza basınca. Amira avucun içindeki siyam yavrusunu madamın kucağına koyuyor. Madam hem ağlıyor hem gülüyor. Mendiliyle bir ağlayışının, bir gülüşünün gözyaşını siliyor. Kucağında titreyen yavru siyama bakıyor. Ağlamasının sümüğüyle gülmesinin tükürüğü bir tıksırıkla havada buluşuyor. Maryam önde oturuyor bu kez. Madam Lila arkada sağda. Amira ortada, ben soldayım. Uzun sessizlikte madam ağladıkça şoför dertleniyor. İçli içli soruyor. Madam diyor, Feyruz mu koyayım, Ümmü Gülsüm mü? Hepimiz gülmeye başlıyoruz ağaraksak, madam dahil. Titreyen avuçlarını kedinin üzerine kapatıp kapatıp açıyor. Kediyi şefkatle sıkıştırarak seviyor. Mini mini seni, minnoş, minnoş. Hepimiz kediyle ilgiliyiz bir anda. Yeni bir başlangıcı ya da yeni bir sonu habersiz ve ödlek gözleriyle en çok o anlatıyor. Maryam şoföre, sen Feyruz koy. Dar el-Emar'a giden kestirmeyi biliyor musun usta, dağ yolunu? Şoför neşelenmiş, biliyorum diyor. Sonra keyifle dikiz aynasından bakıyor bize. Kendince haytalık ediyor. Ablacım size gülmek yakışıyor. Hepimiz bir fasıl daha gülüyoruz. Maryam, daha dur, yeni başladık gülmeye diyor. Hele emanetimizi alalım da. Madame Lila mendiliyle yüzünü iyice silip iç geçiriyor. Camdan dışarı bakıyor ve gülümsüyor. Hayat ne garip. Bunu Madame Lila gibi biri söyleyince cümle ağırlığını buluyor. Dün gece ve bugün başımıza gelenlerden sonra söylenemeyecek başka da bir şey yok zaten. Siyanür cebimde hala. Abu Hasan meyhanesinden çıkarken Madame Lila hiçbir şey söylemedi, biz de söylemedik. Otel Cavalli'nin odalarına çekilip nerede yattığımızı, nasıl uyuduğumuzu bilmeden dalıp gittik. Sabah hepimiz geceden kalma olarak eski Mercedes'e doluştuk. Şoför havaya girmiş, madamın yarattığı atmosfer yüzünden olmalı, takım elbise giymiş adamcağız, inip kapıları açmak, kapıları kapatmak, velhasıl Beyrutlu bir şoförün pek yapmayacağı jestlerle başladı yolculuk. Kuzeye giderken dağ yoluna çıkmadan Hristiyan bölgesinde durduruyor arabayı. Biz hiçbir şey konuşmuyoruz. Hala nereye gideceğimiz belli değil. Bir gerilim filminin en gerilimli yerinde takılıp kalmış gibiyiz. Bu yüzden şoför arabayı durdurup, "Künefe alayım mı hanımlar, yersiniz değil mi?" dediğinde bu cümle pek çiğ duruyor. Şoför ezilerek çıkıp arabadan tost ekmekler içinde künefe ile geri geliyor. Beyrut'un bu özel sabah kahvaltısı bizim gibi gerilimli bir dörtlünün ellerinde heder oluyor. Şoför yaptığı derece yeterince takdir edilmediği için biraz daha eziliyor. Madame Lila önde oturuyor, biz yine arkada. Nihayet şehirden çıkarken adamcağız sormak zorunda kalıyor. "Nereye gidiyoruz hanımefendi?" Trablus denmişti ama sabah çıkarken Meryem Hanım dedi ki, Madame kestirip atıyor, bize hiç bakmadan. Trablus'a oradan işimiz bitince, "Meryem Hanım nereye isterse oraya gideriz." Arka koltuktan gelen oflar ve çıkçıklar madamı abartılı bir şekilde öfkelendiriyor. "Bu kadar yoldan sonra hanımlar onu görmeden dönmem. Hem ne demişti Meryem Hanım? Tek başıma yapamam. Nasılsa siz olmadan hiçbir şey yapamam. Öyle değil mi?" "Üçümüz de biliyoruz. Yapar. Çölde yaptı. Silahı çekti ve vurdu. Bir kere daha yapabilir. Hele cizim Anvar söz konusu ise kesinlikle vurur." Benim şaşkın, Amira'nın kırgın, Meryem'in kızgın bakışlarına sadece önüne dönerek karşılık verdim adam. Kutsal görevinin verilmesini bekleyen şoföre bir kez daha söyledi. En madam havasıyla. "Trablus'a beyefendi ve olabildiğince hızlı." 2 saat sonra bir yol ayrımındaydık. Evet, bu yoldan. Cizim Anvar'ın malikanesi bu yolun sonunda. Madame Lila en diri ve en tetik haliyle arabanın ön camına yapışmış olarak bizi bir dağ yoluna sokuyor, kıvrıla kıvrıla giden yolun bir yerinde daha da yukarı doğru çıkan bir ağaçlıklı yolun başına geliyoruz. Demir bir kapı var. Görkemli bir kapı ama boyaları dökülmüş, kilidi yok, kanatları bir urganla bağlanmış. "Dur," diyor şoföre. Şoför zınk diye duruyor. "Evet, evet, bu kapı." Araba durunca derin bir nefes alıyor madam. Çantasından bordo kadife keseyi çıkarıyor özenle. Elleri hiç titremiyor. Tabancayı çıkarıyor, şoföre bakıyor uzun uzun. "Beyefendi," diyerek başlıyor. "Beyefendi, bir şeref meselesi, bir alçağın canını alacağım. Ve siz beni burada bekleyeceksiniz. Karşılığında $1000 alacaksınız. Ama mesele bu değil. Siz hayat erbabı bir centilmene benziyorsunuz. Benim yaşımda bir kadının eline silahı neden alabileceğini anlayabilirsiniz. Doğru mu?" Şoför yine yaver gibi başını sallıyor, korkmak şöyle dursun, bu kutsal görevde kendisine de bir iş düştüğü için heyecanlanmış gibi. "Pekala," diyor madam ve kapıya davranıyor. Amira, "Bir dakika, bir dakika," diye durduruyor onu ama söyleyeceği bir şey yok. Bana ve Meryem'e bakıyor, Meryem "ne yapabilirim ki?" der gibi ellerini iki yana açıyor, çok kızgın. "Ama olmaz ki," diye kekeliyor Amira. "Madam, siz yani nasıl, yalnız mı? Siz, hani..." Madam bu kekelemeyle vakit kaybetmek istemiyor, kapıyı açıyor, çıkıyor, aynı anda Amira'da. "Ben de geliyorum." Bu durumda ben de çıkıyorum arabadan. Meryem yüzünde hiçbir ifade olmadan öteki kapıdan iniyor. Madam arkasına bile bakmıyor. Umurunda değil bizim gelip gelmediğimiz. Meryem o kadar kızgın ki söylenmiyor bile, simsiyah olmuş yüzü. Amira acele ediyor. Madam'ın hemen gerisinde ve bize bakıyor. Biz de acele edelim diye. Madam Lila kapının önünde hiç beklemeden düğümü çözüyor nefes nefese. Kapıyı açıp giriyor, duruyor. Amira'ya konuşuyor ama ona bakmıyor, dümdüz karşıya. "Dün gece Eyüp Bey ile konuştum. Ben sağ arkasındayım. Başını hafifçe bana döndürüyor, göz göze gelmeden yine karşıya bakıp devam ediyor. Hamamdaki gelin meselesi, kimse senin aleyhinde şahitlik yapmamış. Savcı yine de dava açmaya karar vermiş ama Eyüp Bey, savcının diktatör Bin Ali dönemindeki günahlarını bildiği için... Neyse, işte halletmiş Eyüp Bey." Dönüp Amira'ya bakıyor. "Yani benimle gelmek zorunda değilsin Amiracığım. Bu koskoca yolculuğu başlatan, o neden birden ortadan kalkıveriyor. Eğer Amira, ben ve Meryem düşünmeye başlarsak, bütün yaşananlar, şu anda bir adamın öldürülmesini izlemeye gidiyor oluşumuz, birden anlamsızlaşacak. Atmosfer değerlerine alıştığımız bu hikaye gezegeninden, artık nefes almasını unuttuğumuz gerçeklik gezegenine geçeceğiz. Hem de hikayenin en heyecanlı yerinde." Sanırım bu yüzden Madame Lila cümlesini bitirip, bir nefes alıp bir daha arkasına bakmadan yürüyünce biz de yürüyoruz. Madame Lila tabancayı kemerine takıyor, tam önüne. "Yürüyoruz, koşar adım, savaşa gidiyoruz, katliama. Biz sinirli olmalıyız ama madam sinirli bize. Hepimiz için yaptığımı hala anlamadınız," diye tıslıyor dişlerin arasından. Verandası bahçeye açılan 2 katlı köhne bir malikane. Bir zamanlar beyaz olduğu belli ama şimdi çamur renginde. Bahçe pis ve hiç çiçeksiz. Yer yer lahanalar var, bazı yerlerde taze soğan. Kurumuş salatalık fideleri, çürümüş domatesler yerlerde. Hiçbiri birbirine yakın değil. Verandanın ortasında kirli kavanozlarda labne duruyor. Başka bir yerde küflenmiş yeşil zeytinler. Toprağın içinde unutulmuş kahve fincanından makarna torbalarına kadar her şey var. Tavuklar ortalığa saçmış çöpleri yiyor ve bir sürü kedi. Bazıları aksırıyor kedilerin, aksırdıkça sümük fırlatıyorlar etrafa. Bahçede bir zamanlar beyaz olan ferforje masa toptan oksitlenmiş, üzerinde bir tepside mercimek duruyor. Mercimeklerin ortasında bir kedi oturmuş. Verandada eskiden varaklı olan büyük bir koltuk duruyor, yüzü hep yırtılmış. Kapının önünde arak şişeleri çoğu kırık. Masanın ayaklarından birinin altına bir televizyon kumandası sıkıştırılmış, dengede dursun diye. Madame Lila bu çöplüğün içinde tüm vakarıyla duruyor. Kan davası için gelmiş bir İspanyol kadını gibi. Nefesini ayarlıyor, ağzını açıyor, adamın adını bağıracak. İşte tam o anda, "Topunuzun Allah belasını versin, bıktım be. Domuzun evi hepimizin mezarı olsun da kurtulalım ya Rabbi." Tavukları kışkışlayarak, tökezleyerek ve küfrederek şişman ve bir kadın çıkıyor evin arkasından. Madame Lila'nın ağzı ağır ağır kapanıyor. Kadın kocaman bir bela yumağı gibi neredeyse yuvarlanarak bize doğru ilerliyor. Göbeğine sardığı kuşakta bir kırbaç. Tatsız yüzü güneşten ve sıcaktan iyice büzüşüp kalmış. Üzerindeki elbiselerin rengi artık kalmamış. Saçları oksijen sarısı, dişlerinin çoğu yok. Bizi görünce duruyor, hiç şaşırmış gibi değil. Ellerini beline koyup gözlerini kısıp tiksinti ifadesinde donup kalmış ağzını iyice gererek soruyor. Kedi mi, güvercin mi, yılan mı? Hepimiz donup kareyiz. Sessizliğimizden şaşırdığımızı değil, aptal olduğumuzu düşünmüş olmalı. Tükürük gibi, alay eder gibi, abartılı kibarlık taklidiyle tekrar soruyor. Hanımefendiler hangisini arzu ederler acaba? Ellerini her sözcükte bir seçeneği gösterir gibi bir yana uzatıyor. Kedi mi, yılan mı, yoksa güvercin mi? Madam cevap vermeyince bıkkınlıkla bize doğru yürümeye başlıyor. Yaklaştıkça Madame Lila'nın kıyafetine, ayakkabılarına, yüzüne daha dikkatli bakıyor. Doğrudan senli benli konuşuyor kaba saba. Ha, sen şu Cezim Efendi'nin gençliğindeki hanımefendilerdensin. Güvercin bakmaya mı geldin? Kedilerle yılanlara ben bakıyorum ama güvercin için Cezim'e müracaat edeceksin hanım. Cezim yok, şimdi git sonra gelirsin. Fakat siz kimsiniz diye en yüksek Arapçasıyla soruyor Madame Lila. Madame'ın kibarlığı donla gezen bir delinin elindeki kolalı mendil gibi. Kadına da bu lady konuşması komik gelmiş olacak. Ağzını bükerek madamın taklidini yapar gibi konuşuyor. Alya cicim, hıyar ağası Cezim'in zevcesiyim. Buyur, bir şey mi diyecektin? Bunu derken madama doğru yürümeye başlıyor ve ancak cümlesini bitirdiğinde görüyor, sesi cırlıyor. Ne o kız? Tabanca mı o? Tabanca mı o? Madame Lila bozmadı. D'Artagnan nezaketiyle düello tarzını sürdürüyor. Başı dimdik. Sanki beyaz eldivenlerini kadının yüzüne çarpar gibi. Sizinle ilgisi yok hanımefendi. Kadın gülmeye başlıyor. Cezim gerzeğini mi geberteceksin? Kadın gülmeye başlayınca adam bize bakıyor. Kafasında kurduğu dramlı sahnenin replikleri artık kesinlikle anlamsızlaştığı için sufle almak ister gibi. Meryem bir şey soracak, bir şey diyecek oluyor ama kadın hepten deliriyor. Kahkahaların arasında parça parça konuşuyor. Vur kız vur, diksin alları bitli it. Gerçi tek nalı kaldı ya. Madame Lila şaşkınlıktan gözleri belermiş bir şekilde bakınca Alya adlı bu paçavradan kadın madamın kendi söylediklerini anlamadığını sanıyor. Bilmiyor musun cicim, bacağının biri yok. Pislik herifin bacağını aslanıma yedirdim. Gözlerini bizim gibi hanımefendilerin korkmuş olmasıyla dalga geçer gibi açıyor ve gülmeye devam ediyor. Kedilerden biri tam o anda madamın eteğinin dibinde tıksırıp sümüğünü ayakkabısına fırlatınca da artık madamın kurduğu kırmızı pazartesi sahnesinden eser yok. Zira kadın bunu görünce iyiden iyiye deliriyor. Sevdim seni kız diye madamın omzuna vurup gülüyor. Demek Cezim katırını öldürmeye geldin. Aferin. Anlattı o kadar kadının içinden bir sen yürekli çıktın. Bizi bahçenin ortasında bırakıp kahkahalarla evin içine doğru yürüyor. Durup bize bakıp yeniden gülüp anlama güçlüğümüz varmış gibi eliyle işaret ederek sesleniyor. Çökün çökün geliyorum şimdi. Amira oturalım mı diyor Meryem'e. Meryem gülecek gibi kaşlarını bilmem anlamında kaldırıp ağzını sıvazlıyor. Ben düşmüş sandalyelerden birini kaldırmaya başlıyorum. Piyes izleyeceğiz sanki de seyirci sıralarını düzeltiyorum. Öyle. Madame Lila mıh gibi ayakta dimdik. Kendi planladığı son sahneyi oynama ihtimalinin toptan ortadan kalktığına inanmak istemiyor. Kafasından neler geçtiğini Allah bilir ama bize dönüp rüyadaymış gibi mırıldanıyor. Bacağını aslan yemiş. Meryem, madam için bir sandalye çekip ona bakıyor. Madam ona teslim oluyor, oturuyor. Bundan sonraki kısımda başrol oyuncusu değil, seyirci olacağını kabul etmiş gibi. Omuzları düşüyor. Kadın içeriden elinde birbirinden farklı bardaklar, küçük kavanozlar ve bulanık bir sıvı dolu şişeyle geliyor. Madamın İngiliz beş çayı tarzı onu hiç etkilemiş değil. Nasıl konuşuyorsa öyle devam ediyor. Güzel misin daha? Yani çökmüşsün tabii de belli vaktiyle afetmişsin. Mercimekleri masadan alıp yere fırlatıyor. Elindeki iki bardağı ve üç küçük kavanozu masaya koyuyor. Şişeyi sallıyor elinde madama doğru. Bir tek atarız değil mi cicim? Yakışır. Meryem artık nasılsa madamın dramlı oyunu bozulduğu için ortama uyum sağlıyor. Alya bacım, kedi mi satıyorsunuz siz? He benim ablam diyor kadın, dişsiz ağzı ve boncuk gözleri alaycı. Madamın kolunu dürtüyor. Senin cizim kaplandan kediye düştü cicim, ne diyorsun? Muhtemelen ev yapımı bir tür likör olan bulanık sıvıyı dolduruyor bardaklara. Kendisi bir dikişte içiyor ve biz de içiyormuş gibi yapıyoruz bardakları ağzımıza değdirmeden. Madam hiç kıpırdamıyor hala. Kadın, gevşeme güzelim diyor madama. Gelir şimdi cizim, çeker vurursun tahta bacak mıyı? Meryem kadının havasına giriyor. Abla sen anlamadın galiba, bu kadın senin beyi gerçekten öldürmeye geldi. Öldürme, koy ver gitsin demeyecek misin? Kadın nihayet birinin sormasına seviniyor. Bacaklarını açıp eteklerin arasına sarkıtıyor, bir elini dizine dayıyor. Bana artık fark etmez be güzelim diyor. Meryem iyice sokak ağzıyla. Vallahi mı diye gülerek sorunca iyice gevşiyor kadın. Madam heykel gibi duruyor. Amira güldüğü belli olmasın diye elini ağzına dayıyor ve kadın bak anlatayım ablam diye başlıyor hikayesini. Ama ne güzellik. Yeminle sirk sahipleri birbirine girerdi beni kapmak için. Nana gibi dans ediyor, hem de yılanlarla. Böyle derlerdi. Ama ben deli başım. İlla ki aslanım olacak. Aslanı bana şah hediye etmiş. Bırakır mıyım? Söyledim değil mi onu? Söyledim, söyledim. Neyse, Şah Rıza Pehlevi'nin sarayından almışım ben onu. Şahın atının doğum günü için eğlenceler düzenlenmiş. Beni çağırmışlar dans edeyim diye. Benim ilk koca öyle öldü zaten. Benim pitonlardan biri soktu onu sahnede. Ay yaş pezevenk. Zoruna sarhoş, tutturdu yılanları kullanacağım sihirbazlıkta diye. Kullan dedim ben de. Bilmiyor muyum ben? Yılan sinirlenince sokacak bunu. Koy verdim gitsin. Az değilim ha. Neyse benim koca da ölmüş ya, acılı kadınım ya. Şah bana bastan yavrusunu vermiş. Ben de aldım aslanı gittim İstanbul'a. Bahçeli bir ev aldım. Artık aslanla yatıp kalkıyorum. Taktım ben aslana. Artık soğumuşum yılandan biraz da. Aslanla numaralar uydurmaya başladım. Eğitiyorum. Sirklere gidiyoruz. Bir sirkten ötekine. Yıllar geçiyor. Fakat komşular şikayetçi. Bu tabii büyüdükçe çok kükrüyor. Mahalle ayağa kalkıyor. O zaman Beşiktaş gazetesi bana savaş açmış. Dövecekler beni de aslan var. Korkuyor namussuzlar. Neyse işte tam o sırada bir turne teklifi geldi. Kenya turnesi. Ben de magürüs bir kamyonun arkasına kafes yaptırdım. Aldım aslanımı yanıma. Çıktım yola. Yolda tabii giderken ne maceralar. Mısır'da aslanın karnını açmaya kalktılar uyuşturucu saklıyorum diye. Haydi ondan yırttık. Bu sefer yollarda para bitti tabii. Ona rüşvet, buna rüşvet sınırlarda derken ben Sudan'da kaldım mı beş parasız. Allah yüzüme baktı da en tatlı parayı orada kazandım sonra. Bu Masailer aslana hasret kalmışlar. Vaktiyle çokmuş da avlanmaktan kaçmış bunların aslanlar. Ben bir dolara bunlara aslan baktırdıydım. Ne para kazandım ne para. O parayla Kenya'ya vardık nihayet. Kenya o zaman böyle değil. Büyük gösteriler düzenledik. Epey kaldım orada. Derken ben bir Hintli'ye aşık oldum. Adam dedi ki gel gidelim Hindistan'a. Çıktık yola. Benim aslan tabii yanımda. Aylar sürüyor yol öyle olunca. Duruyoruz, gösteri yapıyoruz, aşk yaşıyoruz. İşte o yıldı. İstanbul'dan bir adam aradı beni. Dedi ki bu Saddam'ın bir oğlu varmış, aslanı varmış. Eğitim için beni davet ediyorlarmış. Aldım Hindistanlıyı da Irak'a yola çıkacağız. Fakat adam gelmiyor. Kızdım bıraktım onu yolda bir yerde. Vardım Irak'a. Bu Saddam manyak bir herifti. Oğlu ondan da manyak. Meğer savaş çıkacakmış o sıra. Ben nereden bileyim? Ben vardım savaş başladı. Kurtul kurtulabilirsen. Aslan da var yanımda. İşte o zaman bu namussuz it cezim çıktı karşıma. Gel dedi. Hem seni hem aslanı kurtarayım. Benim canıma minnet. Kabul ettim. Etmez olaydım. Kandırdı bu alçak beni. Meğer aslanı satmış benden habersiz. Alacaklar İngiltere'ye mi Amerika'ya mı bir yere götürecekler. Ben çok geç anladım. Enayiyim ya. Meğer aynı adamlar bizi Bağdat'tan çıkaracaklarmış. Aslanı vermezsek mümkün değil. Çıkamayacağız oradan. Aslanı almaya geldiler ama aslan bir tek benim sözümü dinliyor. Ulan dedim aslana ısır kopar şu cezim bacağını. Aslan kurtuldu adamların elinden. İğneli bak uyuşmuş buna rağmen cart dedi koparttı cezimin bacağını. Sen benim yelemi yolmuşsun cezim efendi. Ben senin bacağını yolmaz mıyım? Sonra da buraya geldik işte. Ne yapayım gidecek bir yerim kalmamış. Aslanım gitmiş. Yaşayacak nedenim kalmamış. Pislik cezimden başka bir şeyimiz yok. İkimizden biri ölene kadar beraberiz. Şu kırbacı gördün mü? Aslan aklıma geldikçe bir şaklatıyorum tahta bacağına. Ödü bokuna karışıyor. Pislik herif, bacağı yok ama acısını hissediyor hala. Bu kediler, yılanlar, güvercinler işini bir kıvırsak hemen dişlerimi yaptıracağım ben zaten. Bak bu önlerde 4 tane yok. Bak bak, arkalardaki 7 tanesi eksik. Onları yaptırınca böyle çirkin olmam. Sahneye çıkarım. Çıkarım. Cizim hayvanı inanmıyor ama çıkabilirim. Ben de iş bitmedi daha. Alya'nın hikayesi bitti. Ağzının kenarında biriken beyaz tükürükleri avucuyla sildi. Madama baktı. Eliyle dizine dürttü, güldü. Sana ne yaptı bu cizim hayvanı? Anlat bakalım. Madamın kraliyet havası bu yüz göz iletişim karşısında iyiden iyiye bir android donukluğu gibi görünüyordu ki. Alya, Alya, manyak karı, neredesin? Gel al şunları elimden. Ve cizim anvar göründü. İki elinde iki kuş kafesiyle kapıda durdu bizi görünce. Madam Lian'ın anlattığı adam bu değildi. Bu adam, madamın anlattığı adamın kötü bir müsveddesi bile değildi. Bir altın çakmağı olmuş değil, bir altın çakmak görmüş bir adama bile benzemiyordu. Ufacık, kargacık burgacık bir gövde üzerine, boynu kalmayıncaya kadar çakılmış bir küçük kafadan ibaretti. Pantolonun paçaları uzundu ve beli eski bir kemerle sıkılmıştı. Kafasındaki kasket eski ihtişamlı günlerden kalmış değil, çalıntı mallar pazarından alınmış gibiydi. Hasılı, bizim cizim anvarda terk edilmiş, harap bir un değirmeni görüyorduk. Ama Madame Lila belli ki bir devin karşısında duruyordu. Üçümüz de ayağa kalktık. Olacakların önünü almak için tetikte bekliyoruz. Alya denen kadın kıs kıs gülerek eve doğru geri geri birkaç adım attı. Cizmin başına gelecekleri keyifle izlemeye hazırlanıyordu. Madame masaya dayandı, ağır ağır ayağa kalktı. Meryem, Madame, dedi sadece. Ama Madame Lila artık ses geçirmez bir yerdeydi. Ağır çekim hareket ediyordu. Elini beline götürdü, silahı çıkardı. Heykel gibi duruyor, daha namluyu doğrultmadı. Cizim Anvar gözlerini kıstı ve tanıdı. Esma, dedi. Yüzü bakır rengi metal plakalardan oluşuyormuş gibi güldü. Gülerken korktu, korkarken eski fiyakasını hatırladı ve yüzünde metal plakalar birbirine ezdi. Madame Lila kendi ismini duyunca kolay değil, yıllar sonra Cizim Anvar'ın ağzından duyuyordu. Bir titreme geçti boynundan aşağıya kadar. Üzerindeki ipekleri çırpındı. Fakat tabanca bir nebze oynamadı. Tabanca yavaş yavaş yukarı kalkarken Cizim Anvar suçunu bilen adam kollarını havaya kaldırdı. İki elindeki kafes de yukarı kalktı. Cizim Anvar kollarını kaldırırken kafesler korkudan sallandı, sallandı, sallandı ve çata pata yere düştü. Kafeslerden güvercinler dışarı uğrayınca kediler aksırıkları tıksırıkları arasında peşlerinden. Kediler onların peşinden koşunca Alya kedilerin peşinden, onların peşinden öteki kediler. Alya kırbacını şaklatıyor. Domuzun güvercinleri, kedilerin gözünü mü döndüreceksiniz ulan? Cizim hıyarının güvercinleri, pezevengin güvercinleri. Ortalık birden bir toz bulutu. Kediler, güvercinler, Alya tavuklar, sonra tavuklar, Alya, güvercinler, kediler. Dört dönüyor bahçe kendi içinde. Böylece dimdik durarak uzayan Madame Lila ve en acınası zavallı olarak küçülen Cizim Anvar'ın etrafı bir toz dumanı ile kaplandı. Alya kırbacını şaklatırken şaklatırken Cizim Anvar küt dedi yere düştü. Kırbaç tahta bacağına dolandı. Alya bağırıyordu. İtin deli. Ne bırakıyorsun güvercinleri elinden? Ödlek hayvan. Erkek misin ulan sen? Cizim Anvar düştüğü yerde kaldı. Gözünü madamdan ayırmıyordu. Acınası haldeydi. Evet. Ve bu madamı durdurmayacaktı. Madam emniyeti açtı. Bir anlık bir şey oldu. Minnacık bir şey. Böyle küçük ki. Cizim Anvar gülümsedi. Sevimlik peşinde, şirinlik çabasıyla hah sesi çıkararak geride bir gurur kırıntısı bile kalmış bir adamın çirkinliğiyle. Sadece hayatta kalmak isteyen bir yabani ot gibi. Madame Lila o bakışa baktı. Doğru mu gördü diye baktı. Doğru gördü. Orada bir adam duruyordu. Bir harap yel değirmeni. Kendinden başka hiçbir şey öğütmeyen bir değirmen taşı. Kurtlanmış un, bir deli kadın, bir tahta bacak. Pislik içinde bir bahçe. Kendi bokunu yiyen tavuklar, sümükli kediler, kırık bardaklar, böcekler gibi yaşayan iki ihtiyar, bitmiş bir hikaye, olmayan dişler, bir hayat paçavrası. Bir adamın kirli üstüpü ömrü. Silahı tutan eli yanına düştü ağır ağır. Meryem bu anı yakaladı ve hemen gidip madamı tuttu kolundan. Gürültü patırtı, toz duman hala sürerken, gidelim madam dedi. Burası bize göre değil, etekleriniz kirlenecek. Madame Lila eteklerine baktı. Eteğinin altından bir yavru siyam kedisi göründü. Minnacık bir şey. Sanki onun yüzünden kıpırdayamıyor gibiydi. Başka bir şey değil. Sanki kedi yavrusu gitmesine engel oluyor gibi. Amira koşup kediyi aldı avucuna. Avucuna sığdı kedi. Madame'ı tuttu bir eliyle. Gidelim madame dedi. Bu adam zaten ölü. Madame sanki hipnotize olmuş gibi yürümeye başladı. Cezim Anvar'ın yanından geçecekti birazdan. Bir adım attı. Bir adım daha, bir tane daha ve tam yanından geçerken Cezim Anvar, "Ne o Esma, yine mi cesaret edemedin?" diye gülünce tak tak tak. Donup kaldık. Fakat donup kalacak zaman yoktu. Maryam neredeyse ayaklarını yerden kesecek kadar madamı kavrayıp koşar adım kapıya doğru kaçmaya başladı. Alya'nın bizimle ilgilendiği yoktu. Hala hayvanata karışarak koşturuyor, bağırışıyordu. Cezim Anvar arkamızdan bakıyordu. Ölmeyi istiyordu. Oysa Maryam, Madam Lina'nın elinden silahı alıp ateş ettiğinde sadece tahta bacağına nişan almıştı, olmayan bacağına. Siyanür'ü çoktan bahçe masasının üzerine bırakmıştım. Bebeği alıp uçağa bindirmek kesinlikle Siyam yavrusundan daha kolay oldu. Bir gün kağıt yazıp çizmek zorunda kaldık kedi için. Madam Lila ise Beyrut'ta her yerde bulunan Zanax'tan bir tane alınca Tunus'a kadar uyudu. Bebeği Tunus'a gelip iki gün geçinceye kadar Amir'e taşıdı kucağında. Maryam dokunamadı bile. Maryam'ın kucağı birkaç gün oluşmadı. Maryam ne zaman dokunsa bebek ağlamaya başlıyordu. Biz de bıraktık kendi haline. Üçüncü günün gecesiydi. Bebek ağladığında Amira daha kalkmadan susunca anladık ki Maryam anne olmuştu. Çok beceriksiz hala ama deniyordu. Sabır ve şefkat gerektiğinde Amira'yı çağırıyordu hemen. Madame Lila daha çok bir orkestra şefine benziyordu. Daha gelir gelmez ilk gece evde derhal tadilat gerektiğine karar verdi. Evet, burası dans okuluna çevrilecekse bu en şık ve en doğru şekilde yapılmalıydı. Bebek bakılacaksa en hijyenik, en kolay şekilde bakılmalıydı. Amira ve Meryem bir süre burada kalacaksa onlara da bir oda verilmeliydi. Eğer Eyüp Bey'e teslim olunacaksa. "Hoş geldiniz," dedi Eyüp Bey. Madam'ın aşırı duygusallıktan hoşlanmadığını bildiği için sevincini kör gözüyle yaşıyor gibiydi. Başı hep önüne eğik. Havalandan bizi almaya geldiğinde derhal madamın elindeki çantaya davrandı. Çantayı alınca arabaya doğru yürüyecekti ki madam. Eyüp Bey, kolunuza girip size yaslanabilir miyim? Eyüp Bey'in o anda 10 santim uzadığını gördüm. Bir şey demeden baktım madam Lila'ya. Yıllarca beklemiş bir adamdı ve birkaç saniye bekletmek istedim madamı karşılık olarak. Bir, iki, üçüncü saniyeye dayanamadı. Sevilmeye alışkın bir adam olmadığı için bu anın bozulmasından korkmuş olmalı. Sonra sanki yıllardan beri aynı şeyi yapmışlar gibi ifadesiz. Buyurun Esma, dedi. Kolunu uzattı. Madam değil, Esma. Bir daha da bu konu üzerine bir kelime edilmedi. Söz kesilmişti. Bir bakışta yıllar geçti. Eyüp Bey, Amira'nın kucağındaki bebeği görünce de bir şey soracağı yoktu ama Madam Lila, kolu Eyüp Bey'in kolunda gülümsedi. Hayat çok garip Eyüp Bey. Tıpkı Dar el Amar'da yaptığı gibi baktı sonra bebeğe. Yaşamayı tercih etmediği bir hayatı bir anda yaşayıp torun sahibi olmuş gibi. Buralar nasıl, dedi Eyüp Bey. Eyüp Bey, radikal İslamcılar Kartaca'yı yakmaya kalktılar, diye cevap verince dudağını büktü. Demek yapılacak işlerimiz var. Kılıcını sallayacağı gerçek devlere kavuşmuş bir Don Kişot gibi sakindi. Dar el Amar, ayı evi demek yanlış mı, diye sorunca ben, kimse cevap vermedi. Amira sadece geçiştirmek için başını evet anlamında salladı hızlı hızlı. Bir çiftlik evin önünde duruyorduk. Ayın, kadınların evi. İçi sığınmış kadınlarla dolu olduğu için olmalı, ev bir şefkat haresiyle çevriliydi. Her tuğlası, çamurdan köfte yapan kız çocukların özeniyle ellerde şekillendirilmiş bir evcilik oyunu için masal evi kuran başka kız çocukları tarafından düşünüle düşünüle bitiştirilmiş kadar şekerlemeliydi ev. Bahçesi büyük değildi ama küçük ve alçak tahta çitlerle birbirinden ayrılmış alanlarda sebzeler dikilmişti ve çilek. Toprağın küçük kırmızı şakaları gibi görünüyordu çilekler. Bahçe öyle incelikliydi ki insan adımlarını küçültmek, parmak uçlarında yürümek istiyordu. Amira, ben ve Madame Lila arabadan çıkıp yürümeye başladık eve doğru. Maryam yere çakılıp kaldı. Maryam arabanın yanında duruyor. Madame Lila dönüp arkasına baktı. Ağır ağır Meryem'e yaklaştı, başı önde. Gelip Maryam'ın tam karşısında durdu. Konuşmadı, bekledi. Maryam'ın kalbi öyle şiddetli atıyor olmalıydı ki göğüs kafesi sarsıntıdan içe çöküyordu. Madame Lila kalbin durulmasını bekledi. Maryam ile birlikte ses çıkarmadan sonra kolunu uzattı ve şöyle dedi. Biliyorsun, yalnız başıma yapamam. Maryam'ın göğsünde biriken gerilim gülmeye benzer bir hıçkırık olarak çıktı dışarı. Madame Lila'nın koluna girdi. Maryam, Madame Lila'dan daha ihtiyar görünüyordu. Önden gidip kapıyı çaldılar. Maryam kapının pervazına elini dayadı. Kapıyı ufak tefek, ihtiyar bir Filipinli kadın açtı. O kadar ihtiyar ve o kadar ufak tefekti ki şaşırırken ölebilirdi. Meryem'i gördü, sessiz bir çığlık attı, kollarını uzattı. Meryem'in uzun, ince gövdesi hızla küçüldü ve kadının göğsüne sığdı. Onun omzunun üzerinden bize bakıyordu kadın. Ağlıyordu 3 kere. Hoş geldin dedi. Her birinin başka bir anlamı vardı. Her biri uzun birer cümleydi. Geleceğini biliyordum. Beni hayal kırıklığına uğratmadın. Bebeğini almaya gelmekle çok iyi ettin. Korkma, geçmişten bahsetmeyeceğiz. Meryem kendini ihtiyarın göğsünden çıkarıp doğrulurken gözleri ıslak bilerek bize dönüp dadım dedi. Kadın bir tekme adamın elini sıktı iki eliyle, her birimize teşekkürle baktı. Meryem'i buraya getirdiğimiz için olmalı. Sonra Meryem'i iki kolundan tuttu, gururla baktı ve sadece şunu söyledi. Uyuyor. Sonra Meryem'in koluna girdi kadın, bize baktı, takip edin anlamında. Kapalı duran bir kapının önüne geldik. Meryem durdu, Madame Lila derhal arkasına geçti, sırtının tam ortasına avucunu koydu. Ancak o zaman Meryem kapı koluna uzandı. Kapı açıldığında içeriden bebek uykusunun ışığı çıktı. Meryem hayal kırıklığından habersiz bir kız çocuğu gibi gülüyordu. Madame Lila Meryem'in sırtındaki avucunu hiç çekmedi. Bambaşka bir hayat yaşamıştı ama şimdi Meryem'in bebeğine bakarken sanki yakalanmaktan korktuğu bir zaafa teslim olmuş gibiydi. Amira en afacan sesiyle "Uyandıralım," dedi ve bebeği ilk okucağına aldı. Meryem'in henüz bir kucağı yoktu. Meryem eksiklendi, korktu. Madame Lila avucu hala onun sırtında. "Merak etme," dedi. "Merak etme, her şeyi hallederiz." Madame Lila'nın yüzünü ilk kez öyle gördüm. Gevşeyerek olduğu yaşa geldiğinde. Olduğu yaşı kabul etti, demini aldı, demini sevdi. Eyüp Bey, Tunus'ta havalanına bizi karşılamaya geldiğinde Madame Lila'daki başkalığı kesinlikle fark etmişti. Zaten bu yüzden olmalı, o günden sonra tek gözle olunabilecek kadar neşeliydi. Arada bir espri bile yapmaya çalışıyordu. Hiç komik değillerdi ama kendisi hep gülüyordu söylediği şeylere. Biz de anlayış gösteriyorduk, deli gibi çalışıyordu. Ama daha önemlisi, daha önce hiç böyle bir şey yapmamış olmasına rağmen dans okulunun tabelasını kendisi yapmayı teklif etti. Amira kabul etti, böylece yağlı boyayla boyamaya başladı harfleri. Düğümlere üfleyen kadınlar dans okulu. İşte o eflatun vakti, kuşlar Yasemin ağacında gevezelik ederken kenarda kuruyan tabela buydu. Siyam yavrusunun ayaklarımın etrafında dolanmadığı zaman gidip gidip kokladığı, her seferinde kokusundan kaçtığı tabela buydu. Madame Lila dalları budarken etrafına yağan Yasemin çiçeği yağmuru biraz da tabelanın üzerine düşüyordu. Elbette hızla sıkıldı adam. Makasa, Eyüp Bey'e, Yasemin'e bu sıradan işlerle uğraşmaya sinirlendi ve bıraktı makası. Beni gördü, 2 kişilik salıncakta durduğumu, önündeki kağıtları, elimde bir kalem tuttuğumu, kafasından bir şeyler geçtiği belliydi. Yanıma geldi. "Yazıyor musun?" diye sordu. "Yok," dedim. "Şimdilik yok bir şey." "Yazacaksın," dedi. "Biliyorum." Öyle baktım, bir şey demedim. Yukarıda Meryem, Amira'ya bir odadan bir odaya bağırarak soruyordu. "Sen ne zaman değiştirdin çocuğun altını? Ne zaman süt vermiştik biz buna?" Amira kahkaha atarak cevap veriyordu. Bir an Meryem ve Amira'nın bir kadının erkek ve kadın yarısı olduklarını, aslında tek bir kadın olduklarını düşündüm. Önümde duran Madame Lila ise, "Cezim Anvar'a ne yaptığımızı yazma," dedim adam. Yanıma oturdu. "Olan oldu zaten. Hepiniz için yaptığımı anlıyor musun?" Yanıma oturdu salıncağa, omuzuma attı elini. Eriyip göğsüne yasladım başımı. Elini pıt pıt omuzuma vurdu. Beceriksiz bir şefkat girişimi olarak. "Sen nasılsa yazarken o herife iyi bir son uydurursun." O herife o yüzden böyle bir son uydurdum sonradan. Nihayet Meryem, Amira ve Madame Lila bir hikayeden fazlasıydı. Roman kahramanlarından daha kıymetli. Son mektupları, son yazıtlarını da yazmadım bu yüzden. 7'ye tamamlamadan bıraktım hikayelerini. Olduğu gibi, olmasa gerektiği gibi. Meryem ve Amira içeceğimiz Yasemin rakısı için mutfakta bardak arıyor, camlar tıngır diyordu. Ben Madame Lila'nın göğsünde duruyordum. Meryem bardaklardan birini düşürüp küfretti, Amira gülüyordu. Bebek uyandı. Amira beyaz bir elbise giymiş, yalın ayak bize doğru yürüyordu. Durdu, eğildi, saçını kulağının arkasına attı, sevindi. "Mor bir böcek var, muhteşem, gördünüz mü?" Biz, Madame Lila ve ben kıpırdamadık. Belki de Madame Lila nefesini kirpiklerime bir dua gibi üflediğini biliyordu. İstanbul bileti ve kaderimi seçmek gözüme ilk kez o zaman iyi alamet gibi göründü. Madame Lina'nın hepimiz için ne yaptığını da ilk kez o zaman anladım. Tanrı bizi sevmese bile cesur bir anne bize yetebilirdi. Yola bunun için çıkılmamıştı belki ama yolun vardığı bahçe burasıydı. Nihayet yola çıkmaya karar verir insan, nereye varacağına değil. Bir yol hikayesi yazmaya karar verdiğinizde de sonunu muhakkak yol yazar. Şimdi başımızdan geçenleri hatırlayınca olanlara inanmakta zorluk çekiyor olmam, umarım bu yol hikayesini okurken sizi etkilemez. Kitabın sonu 3 Ocak 2014, sayfa 471.